Ayrım 16.
Talat Tekin, Elegest Körtlehan yazıtı, Türk Dilleri Araştırmacıları, Cilt 5, 1995, sayfa 19-32 arası. Kürdistan terimi ilk kez 1157'de Selçuklu Sultanı Sancar tarafından Kürtlerin yaşadıkları yöre için kullanıldı. Osmanlı'da da kullanılan bu terim, İttihat ve Terakki döneminde terk edilerek Türkiye Kürtlerinin yaşadığı yerler açısından önce Vilayat-ı Şarkiye'ye, sonra Doğu ve Güneydoğu Anadolu'ya dönüştü. 1514 Çaldıran'da feodal Kürt beylikleri daha çok Sünni olduklarından Osmanlı'ya yardım ettiler. 1639'daki Kasr-ı Şirin'e kadar iki ülke arasında yarı bağımsız biçimde tampon oldular. Tarihsel Kürdistan bölgesinin Osmanlı ile İran arasında doğu-batı ekseninde bu bölünüşünden sonra gittikçe bu statülerini yitirdiler. 19. yüzyıl başında 2. Mahmut, merkezileştirme politikasına başlayınca ayaklanan Merkez Kaş Kürtlerin son yarı bağımsız beyliği, Bedir Han Bey'in Botan Emirliği, yüzyılın ortasında ortadan kaldırılacaktır. Duyguyu hazırlayan ortam. O dönemlerde birçok öge, Kürtlerin ileride milliyetçilik duygusuna dönüşmeye müsait ortam hazırlayan bir toplumsal huzursuzluk içine girmesine yol açtı. Osmanlı'da toprak düzeni bozuldu. Ülkeyi Batı malları istila etti. Yeniçerilik kalkınca askerlik 15 yıla çıktı. Beylerin yenilgisiyle oluşan iktidar boşluğu asayişi bozdu. Kitleler tutunum bunalımına girdi. İktidar boşluğu bir süre sonra çoğu Nakşibend'de olan şeyhler tarafından dolduruldu. Mesiyanik, Mesya, Mesih, kurtarıcı peygamber, bir öge olarak ortaya çıkan şeyhler, az gelişmiş ülke milliyetçiliği, Kara Afrika modeli kitabında okuduğunuz Matsuanizm ve Kimbanguizm ile karşılaştırınız. Feodal parçalanmışlığın yanı sıra bir de tutunum bunalımına giren bölgede, aşireti aşan ve ondan daha geniş bir tutunum sunmakta olan din sayesinde bir tür bütünleşme yarattılar. Bu arada bölgedeki Hristiyan azınlıkların batılı devletler tarafından desteklenmesi, 93 Savaşı'nda uğranılan yıkım, Osmanlı'nın batıcı reformlarına tepki gibi unsurlar da birleştirici oldu. 1880'de ilk önemli şeyh isyanını Şeyh Ubeydullah, 1925'te asılacak Seyit Abdülkadir'in babası yönetti. Bir diğer birleştirici unsur, 1890'da 2. Abdülhamit'in Kürtçe Bavi Kürdan, Kürtlerin babası, Ermenilere karşı büyük ve Sünni Kürt kabilelerinden oluşturduğu Hamidiye alayları oldu. Farklarını gözeterek bir anlamda bugünkü korucu sistemiyle karşılaştın. Bunlar bir anlamda Kürtler arasına nifak soktuysa da, başka açılardan milliyetçilik açısından çok önemli olan modern aydın tipinin ortaya çıkması sonucunu doğurdu. Çünkü bu alaylar sayesinde çeşitli aşiretler birbiriyle tanıştı. Balkanlarda görev yaparak Balkan milliyetçiliğiyle temasa geldi. Aşiret duygusunun yanı sıra bir tür Kürtlük duygusu ve özgüven oluştu. İdeolojinin doğuşu. Bedir Han'ın oğullarından biri 1898'de ilk Kürt yayınını gazete halinde çıkardı. Kürdistan, İttihat ve Terakki'nin organı Meşveret'in ilk yayın tarihi 1895'tir. Burada ana tema Abdülhamit baskısına direnişti. 1908'deki özgürlük ortamı bütün ana sır gibi Kürtlerin de dergi, gazete, sözlük çıkarmalarına ve bir tür Kürt milliyetçiliği başlatmalarına yol açtı. Bu bütün milliyetçiliklerin ilk adımıdır. Asıl Kürtlük bilinci, Kürtlerin bu ortamda özellikle Orta Asya'dan gelen Türklerin Türkçülüğü yaymak için yaptıkları faaliyeti görmeleri sonucu oluştu. 1. Diaspora, milliyetçiliği daima besler, hatta yaratır. 2. Milliyetçilikler hep milliyetçiliklere tepki olarak doğar ve büyür. Bu bilinç, İttihat ve Terakki'nin resmen Türkçü, hatta Turancı politika gütmesiyle arttı. 1918 mütareke ortamında milliyetçi yayın ve dernekleşme başladı. Unutmamak lazım ki imparatorluk batıyordu ve Türkler dahil herkes başının çaresine bakmaya çalışıyordu. Kürdistan Teali Yükseltme Cemiyeti, KTC, bu derneklerin başlıcasıdır. Bu sırada Kürtler arasında 3 eğilim vardı. A. Bedirhanilerce temsil edilen bağımsızlıkçılık. B. Seyit Abdülkadir tarafından temsil edilen özerkçilik. Bir de C. Önemli düşünürü Said-i Nursi olan ve Osmanlı'dan ayrılmamayı savunan pan-İslamizm. KTC tarafından çıkarılan Jin, Hayat dergisindeki ana temalar şunlardı. Kökenimiz 2000 yıl önceki medlere dayanır. Türklerin kökeninin etilere dayandırılmasıyla karşılaştırın. Kürtçenin gelişmesi için daimi dil encümeni kurulmalıdır. Türk Dil Kurumu ile karşılaştırın. Kürt olmaktan kıvanç duyuyorum. Ne mutlu Türk'üm diyeneyle karşılaştırın. Türkçenin resmi dil olması bir baskı unsurudur. Uluslararası girişim. Kürtler uluslararası arenaya ilk kez Paris Barış Konferansı'nın hazırlığı olan 1919 San Remo Konferansı'nda çıktılar. Şerif Paşa KTC'yi temsil etti. Orada Ermenilerle anlaşılması Kürtleri derin bir biçimde böldüyse de sonunda Sevr'in iyi bildiğimiz 62-64 maddeleri ortaya çıktı. Hareketin doğuşu. Kürtlerin büyük çoğunluğu Kurtuluş Savaşı'nda Mustafa Kemal Paşa'nın yanında yer aldı. Bunun sebepleri, esas olarak Ermenilerin dönüşünden çekinmelerine, halifeliğin Sünni İslam ortak olması, bir de savaş sonunda özerklik verileceği umudu. Kurtuluş Savaşı içinde çok çeşitli unsurlarla ittifak yaptığını gördüğümüz Mustafa Kemal, Kürt kelimesini mümkün olduğu kadar anmadan bu umudun ortadan kalkmamasını doğuracak bir tavır takındı. Türkiye halkı deyimi, bu konuda bakınız baskın oran Atatürk milliyetçiliği, sayfa 209-211 arası. 1921 Anayasası'nın illere özellik tanıyan 11. maddesi Ocak 1923 İzmit basın toplantısı ve benzeri. Fakat bu arada bağımsızlıkçı Kürt milliyetçileri 1922 sonu ya da 1923'te gizli bir örgüt kurmuşlardı. Azadi reisi bir Hamidiye alayları komutanı olan Albay Cibranlı Halit Bey idi. Bu zat Şeyh Said'in kayınbiraderidir. 1923 Lozan, Kürtlerin yaşadığı bölgeyi ikinci defa, bu sefer kuzey-güney ekseninde böldü. Bunun ardından çıkarılan 1924 Anayasası, illerin özelliğini kaldırdı. Vurguyu tamamen Türk kavramı üzerine yaptı. Aynı yıl Türklerle Kürtler arasındaki tek önemli bağ olan halifelik kaldırıldı. Azadi, modern Kürt aydınlarından oluştuğu için halk üzerinde etkili değildi. Bağımsız bir Kürdistan kurmak için Şeyh Said ile ittifak yaptı ve bu koalisyon sonucu dinsel görünüm altında milliyetçi 1925 ayaklanması çıktı. Ankara hazırlıksız yakalanmakla birlikte bunu 1921 Franklin-Boylon Antlaşması'ndaki tren yolu maddesini kullanarak yolladığı kuvvetler sayesinde bastırdı. Yer yer direnmeler devam etti. 1930'da Ağrı'da Kürt Milliyetçi Derneği Hoybu'nun desteklediği bir ayaklanma daha çıktı. Ankara bunu ayaklanmacıların İran'a geçerek kurtulmak için kullandıkları K Ağrı Dağı'nı fiilen Türk denetimine alarak bastırdı. K Ağrı hukuken 1932'de Türk sınırları içine alınacak, karşılığında İran'a başka toprak verilecektir. 1925'ten sonra bölge gittikçe denetime alındı. Kasaba ve kentlerde Kürtçe konuşmak yasaklandı. Asimilasyon için Şark İslahat Planı başta olmak üzere raporlar hazırlandı. Her milliyetçilik tekçi, tekelci ve merkeziyetçidir. Farklılıklara izin vermez, hele ayrılıkçı farklılıklara. Denetime alınamayan bir tek dersim, bugünkü Tunceli kalmıştı. Sırayla alınan önlemler, hukuksal. 1934 İskan Yasası ve 1935 Tunceli Kanunu. Altyapısal. Yol, beton, köprü ve karakolların yapımı. Uluslararası. 1937 Sadabat Paktı sonucu 1937-38'de yapılan harekatlarla burası da denetime alındı. Dağılan Kürt milliyetçileri Hoybun Derneği'nde çalışmalara devam ettiler. Zamanla etkisizleştiler. İdeolojinin gelişmesi. Kürt milliyetçiliğinden 1950'lerin sonuna değin bir ses çıkmadı. 1959'da Irak'taki Molla Mustafa Barzani'nin, bugünkü Mesut Barzani'nin babası, General Kasım'dan elde ettiği özerkliğin etkisiyle dış dinamik, Türkiye'de illegal Kürt faaliyeti başladı. 49'lar tevkifatı bu sıradadır. 27 Mayıs'ta gelen ordu, Kürt milliyetçi hareketinin üzerine gitti. Tutuklamalar ve sürgünler oldu. Köy ve benzeri adları değiştirildi. Bu önlemler 1967 ve 69'da Doğu mitinglerine, 1969'da da Devrimci Doğu Kültür Ocakları'nın DDKO kurulmasına yol açtı. 1961 Anayasası'nın getirdiği genel özgürlük ortamında Kürtlerin dergileri vesaire arttı. Bu arada Türkiye İşçi Partisi 1. tip Kürt halkı deyimini kullandığı için Ekim 1970'te bölücülükten kapatıldı. 12 Mart 1971 darbesi sırasında tutuklanan DDKO'lular siyasal savunma yaptılar. Türkiye'li 5 milyonluk Kürt halkı iç sömürge, ezilen ulus milliyetçiliği, zengin dil Kürtçe, Kürtlerin 2000 yıllık tarihi gibi temaların kullanıldığı bu savunma sırasında önemli oranda milliyetçilik bilinci geliştirdiler. 1974 affının arkasından yine bir dergi furyası başladı. Bu milliyetçi faaliyet devletin yine tepkisini çekti. Hareketin gelişmesi. Yapılma nedenlerinden biri de gelişen Kürt milliyetçiliğini bastırmak olan 12 Eylül 1980 darbesinden sonraki dönemde büyük baskı başladı. Askeri cezaevlerindeki muamelenin sonucunda intiharlar, kendini yakmalar, açlık grevleri oldu. PKK'yı kurarak 1984'ten itibaren terörü temel yöntem olarak benimseyen Kürt milliyetçileri, devletin bu yoğun baskı politikasına kanla, baskınlarla tepki verdiler. Bunlara karşı yalnız devlet katında değil, Türk halkı arasında da zamanla büyük tepkiler oluşacaktır. Milliyetçilik, milliyetçilik doğurur. Kürt milliyetçiliği uluslararası bir takım olay ve gelişmelerden de etkilenerek gelişti. İntifadadan çocukların taş atmasını, Vietnamlı rahiplerinden kendini yakmayı, 1985 sonrası Bulgaristan'daki ad değiştirme kampanyasından Türkiye'deki ad değiştirmelere tepki göstermeyi öğrendi. 1988 ve 91'deki Irak'tan gelen Kürt sığınmacı dalgaları, arkasından da çekiç güç sonucu, Kuzey Irak'ta bir Kürt devleti embriyonunun oluşması, Türkiye'de Kürt sorununu sonunda tartışmaya açtı. Kürt kelimesi ceza gerektirmeden telaffuz edilebilmeye başlandı. Özal'ın ölümünden sonra gelen DYP-SHP koalisyonunda Başbakan Demirel, Kürt realitesini tanıyoruz dedi. Fakat bundan sonra da devlet terörcü PKK ile teröre bulaşmadan, hatta PKK'ye karşı olarak faaliyet gösteren Kürt örgütleri ve bireyleri arasında bir ayrım yapmadan ikisini de yasaklamaya devam etti. Bu yer altında faaliyet gösteren PKK'nin işine yaradı. Aynı sonucu yaratan bir diğer neden de Kürtlerin parti kurarak legal faaliyet göstermelerine ve haklar istemelerine izin verilmemesi, bu partilerin teker teker kapatılması olarak görülebilir. HEP, DEP, HADEP ve benzeri. Kürt sorunu esas olarak PKK terörüyle mücadeleyle özdeş sayılmaya devam etti. Bununla birlikte 1997 yılında PKK'nin askeri bakımdan denetim altına alınmış gözükmesi üzerine ordudan askeri yöntem dışında da önlemler alınması talepleri gelmeye başladı. Doğuya yatırım projeleri hazırlamaya girişildi. Bu değişiklik belirtilerinin demokratikleşme kanadı ise olağanüstü halin kaldırılması, terörle mücadele kanununun insan haklarına aykırı görülen özellikle 8. maddesinin değiştirilmesi ve benzeri gözükmedi. Kürt sorununun çözülememesinin sonuçları. İçeride. A. Ekonomik. Enflasyonun denetim altına alınamamasına büyük katkıda bulunuyor. Teröre yılda 10 milyar dolara varan harcama yapılıyor. Güneydoğu'da ticaret çok darbe yedi. Zaten TOBB'nin Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği hazırlattığı Doğu raporu, buradaki iş adamlarının buna tepkisi sonucu. Bunun arkasından o ana kadar sessiz kalmış olan TÜSİAD da Türkiye'de demokratikleşmenin olmamasından ve Kürt sorununun çözüme götürülememesinden şikayet eden bir rapor yayımladı. B. Siyasal. Türkiye'de demokratikleşme yanlılarının karşısına hep bu sorun çıkarılıyor. Baskının devamına gerekçe olarak kullanılıyor. Yargısız infazlar, devletin parçalanmaması gerekçesine dayandırılmak isteniyor. Susurluk gibi ortaya çıkan rezaletler açıklığa kavuşturulamıyor. C. Hukuksal. Türkiye'de bugün resmen bir hukuk ikileşmesi var. OHAL bölgesinde Türkiye'nin geri kalan yerlerinden farklı bir hukuk uygulanıyor. Türkiye'de yan kesicilikten yakalanan avukatı olmadan konuşmayı reddedebiliyor. Ama terörle mücadele kanununa muhalefetten, kitap, yazı ve benzeri yazanlar dahil, tutuklananların ifade sırasında avukat isteme ve bayramlarda açık görüşme hakkı yok. D. Toplumsal. Kürt bireyinin topluma entegrasyonu güçleniyor. Uyuşturucu ticareti doğudaki savaş ortamından yararlanarak bugünlere geldi ve artık sorunun çözülmesindeki en büyük engel. Çünkü söz konusu maddi menfaatler muazzam bir hal aldı. Sonuçta ortaya çıkan kara para, asayişin ve ahlakın, rüşvet, torpil, fahişelik, mafya ve benzeri görülmemiş derecede bozulmasına yol açtı. Doğudan batıya Kürt göçü, kent düzeninde yıkıcı etkiler yapıyor. Su havzalarında gecekondulaşma, asayişsizliğin ve kaosun artması ve benzeri. Ayrıca en vahim bir sonuç olarak çatışma şimdiye kadar devlet ile PKK arasındayken Türk ile Kürt arasındaki çatışmaya doğru yol aldı. Özellikle Ege bölgesinde Kürt kökenli işçilerin yer yer işten çıkarıldığı, işe alınmadığı, Kürt işçilerin karıştığı basit polisiye olayların kitlesel gösterilere yol açtığı gözlendi. Taksilerin çamurluklarına, kurallara aykırı olarak yapıştırılan Türk bayrakları, MHP'nin hatta Ecevit'in yükselişi, son olarak da İtalya ile patlayan APO'nun yakalanması krizinde basın toplantısı yapmak isteyen HDP'lilerin linç edilmek istenmesi bunun kimi sonuçları? Uluslararasında A. Türkiye'ye tüm dünyadan büyük insan hakları tepkisi geliyor. Batılı olma, ayrıca AB'ye girme iddiasındaki Türkiye için bu çok temel bir iç çelişki. B. Bu sorun Türkiye'nin bir numaralı yumuşak karnı. Türk diplomasisinin en büyük tökezleme taşı. Türkiye'yi kilitlemek isteyen her ülkenin bu sorunu kullanması yeterli. Türkiye bu yüzden haklı davalarını bile izleyemiyor. Örneğin Batı Trakya ya da Kıbrıs sorununu gündeme getirdiği anda Yunanistan Kürt sorununu ve Türkiye'deki insan haklarını anımsatıyor. Örneğin Çeçenya'nın desteklendiğinden şikayetçi olan Rusya, Moskova'da bir Kürt evi açtığı anda Türkiye'ye büyük kolaylıkla büyük sıkıntı vermiş oluyor. C. Türkiye komşularına karşı sürekli bir çelişki içinde. Güney ve Doğu komşuları çeşitli sorunlarda, su, sınır, Hatay ve benzeri, Kürt sorununu büyük başarıyla kullanıyorlar. Bunlarla, örneğin Barzani ile anlaşarak PKK'dan kurtulmak mümkün değil. Çünkü bu komşular için PKK mümkün olduğu kadar sürmesi gereken büyük koz, hatta nimet. Türkiye PKK terörünü durdurabilir. Zaten şu anda çok etkisizleştirildi. Ama PKK terörü ile Kürt sorunu aynı şey değil. Birincisi çok eski olan, ikinciden çıktı. Birinci ortadan kaldırılırsa ikinci de kendiliğinden ortadan kalkmayacak. Kürt sorununun ortadan kalkması Türkiye'nin Kürtlere etnik haklar vermesinden değil, tüm Türk yurttaşlarına tam demokrasi vermesinden geçiyor. Böylece hem Kürtlere bir ayrıcalık verilmemiş olacak hem de hele küreselleşme ortamında Kürt milliyetçiliğinin ayrılıkçı temayı sürdüren kanadı gittikçe zayıflayacak. Bu konuda şu makalenin mutlaka okunması gerekir. Baskın Oran, Kürt milliyetçiliğini incelemek için kuramsal anahtarlar. Devlet, devlete karşı. Sayfa 107-116 arası. Türkiye'ye insan haklarının ve demokrasinin sağlam biçimde yerleşmemesi yüzünden sürüp giden Kürt sorunu devam ettiği sürece, Türkiye'nin en azından uluslararası arenada işi çok zor. Kendi makale ve kitaplarım dışında bu ders notlarının hazırlanmasında kullandığım başlıca kaynaklar. Bu listeye dipnotlarda geçen başka kaynaklar ayrıca eklenmelidir. George Pierre, Copolitique de Minorite, Paris, Puf, 1984. Jessop Bob, The Future of the National State, Erosion or Reorganization, General Reflections on the West European Case, ODTÜ'de 18-19 Ekim 1996'da yapılan Globalleşme Sempozyumuna verilen tebliğ. Kimlika Will, Multicultural Citizenship, Oxford Clarendon Press, 1996. Rodley Nagelse, Conceptual Problems in the Protection of Minorities, International Legal Developments, Human Rights Quarterly, Vol. 17, No. 1, February 1995, sayfa 48-71 arası. Thornberry Patrick, International Law and the Rights of Minorities, Oxford Clarendon Press, 1994. Thornberry Patrick, Maria Amor Martin Estabanez, The Council of Europe and Minorities, September 1994. Yerasimos Stefanos, La Naissance des Minorites, Tamamlanmamış Kitap Taslağı. Kitabın sonu.